Ayrım 46.
Katarlar kesinlikle işgalcilerin eline geçmemesi gereken bir şeyleri yanlarına alıp oradan uzaklaşma zorunluluğu duymuşlardı ve bu para ya da altından çok daha değerli bir şey olmalıydı. Paha biçilemeyecek, eşi benzeri olmayan, yitirilirse bir daha yerine konamayacak ve kaçışın hızını sekteye uğratmaması için de kesinlikle yükte hafif bir şey. Bugüne dek Katar hazinesinin niteliğiyle ilgili çok sayıda görüş ortaya atıldı ve farklı varsayımlar tarihçiler arasında uçuşup durdu. Kimilerine göre kısa bir süre sonra kusursuzlarla aynı yazgıyı paylaşacak olan 1. Haçlı Seferi'nin kahramanları arasında yer almış tapınak şövalyelerinin ünlü hazinesi Katarlardan devralınmıştı. Çünkü o trajik günün öncesinde Montsegar Kalesi'nden kaçan kusursuzlar yanlarında taşıdıkları değerli yükü ilk fırsatta tapınakçıların liderlerine teslim etmişlerdi. Kimileri iyice romantik fantazilere yönelip bunun ünlü kutsal kadeh olabileceğini iddia ediyordu. Mark Dubin, Rough Guide, The Pyrenees, sayfa 247. Kimileri ise tapınakçıların gizli merkezinde Baphomet adıyla tapınılan İsa'nın başının mumyası olduğunu. Piers Paul Wright, adı geçen eser, sayfa 324. 1930'larda bu konuyla yakından ilgilenen Naziler, araştırmacı Otto Rahn'ın Katar hazinesini 5. yüzyılda Roma ve Güney Fransa'yı yağmalayan Vizigotlara bağlayan tezlerinden etkilenmişler. Hatta Himmler bu konuyla ilgili çalışmaları bizzat izlemişti. Brian Katlos, Rough Guide, Langedo and Rochelle, sayfa 146. Tapınakçılarla Katarlar arasında bağlantı kurmaya çalışan güncel bir araştırmanın yazarları çok sayıda olasılık üzerinde spekülasyon yaparken söz konusu hazinenin bilgi olabileceği üzerinde de duruyorlar. Bu hazine Paulisyen gruplarından en az birinin 1824'de de kullandığının bilindiği, gerçeğin anahtarını oluşturan nadir ve değerli bir kitap gibi bütünüyle spiritüel bir hazine miydi? Patricia Fantorpe, Tim Wallace Murphy, R. Lionel Fantorpe, Mysteries of Templar Treasure and the Holy Grail, The Secrets of Rennes-le-Château, sayfa 44. Farklı bir bağlamda, benzeri bir soru da biz üretebiliriz. Bunca değer verilen ve Haçlıların eline geçmemesi için kaçırılıp dikkatle korunan hazine, şu ünlü Katarların gizli kitabı olabilir miydi? Söz konusu kitap, tarihi bin yıllarca geriye giden ve Fraternis yelpazesindeki tüm grup ve fraksiyonlara rehberlik eden Sibyl'in koleksiyonuna mı aitti yoksa? Değeri ve önemi bundan mı kaynaklanıyordu? Ama orijinal Sibyl'in kitaplarının, Sulla'nın birlikleri Roma'ya girdiği sırada yani İsa'dan önce 83'te yanıp yok olduğunu biliyorduk. Bu doğru olamazdı. Yoksa olabilir miydi? Tapınak şövalyeleri. 13. yüzyılın ikinci yarısında Engizisyon terörü yavaşlamak şöyle dursun iyice artarak sürdü. Montsegar'daki büyük darbenin ardından Katarların etkin olduğu son birkaç kent de papalığın demir yumruğundan nasibini almış, hemen ardından da Avrupa'nın birçok bölgesinde kutsal soruşturma rüzgarı tüm hızıyla eserek saklanmaya ya da izini kaybetmeye çalışan sapkınları hedef almaya başlamıştı. Üstelik Papa 4. Innocent'in onayladığı bir kararla soruşturmalara yardımcı olması için işkenceye de yasal izin verilmiş durumdaydı. Kan dökmemek ve kol ya da bacak kırmamak koşuluyla. Piers Paul Wright adı geçen eser sayfa 283. Katarların yok edilmesiyle başlayıp Engizisyon'un kurumsal kişiliğe kavuşarak resmi terörün bir parçası haline gelmesiyle devam eden bu süreç, papalığın kendine olan güveninin de belirgin biçimde artmasını sağladı. Bütün Avrupa kimin patron olduğunu anlamıştı artık. Aristokrat, büyük toprak sahibi kont, hatta kral bile olsa en büyük otorite konumundaki papaya karşı geldiği anda kilisenin demir yumruğuyla ezilecekti. Roma Kilisesi imparatorluk dağıldığından beri ilk kez bu denli güçlü hale gelmenin getirdiği zafer sarhoşluğunu yaşıyordu. O kadar ki 1300 yılında Tortosa'yı Müslümanların elinden geri almak için yeni bir Haçlı Seferi başlatma kararı alan Papa 8. Bonifatius yaklaşık 200 bin coşkulu insanın toplandığı meydanda kararı açıklarken kalabalığın karşısında elinde kılıç ve asayla çıkmış ve ben Sezar'ım diye bağırmıştı. Kasım 1302'de yayımladığı bir bildiriyle kurtuluş için tüm insanların Roma'daki papaya boyun eğmeleri şarttır ifadesiyle bitirmişti. Piers Paul Wright, adı geçen eser, sayfa 274. Ancak papalığın bu parlak görüntüsü ve büyük otoritesi Avrupa'da bir anlamda sonun başlangıcı olarak da kabul edilebilirdi. Katar, Waldens ve Patarini hareketleri sistemli bir katliamlar zinciri uzantısında bütünüyle yok edilmiş izlenimi veriyordu. Ama gösterdikleri direniş ve kararlılık sonu çok kötü bitmiş olsa bile kiliseye baş kaldırmanın pekala mümkün olduğunu ortaya koymuştu. Baskı yalnızca hareketin en ön mevzilerinde yer alan kadroları ve onların yakın çevrelerindeki geniş bir sempatizanlar kitlesini vurmuştu. Fikirlerin ve ideallerin gizlice yaşaması ve yaygınlaşması ise engellenemiyordu. 14. yüzyıla gelindiğinde Avrupa kentlerinde ya da kırsal kesiminde kendini gizleyerek var olmayı sürdüren çok sayıda fraternis uzantısı grup sessizce ve elden geldiğince dikkatli biçimde örgütlenerek yeniden ortaya çıkmak için uygun zamanı beklemekle meşguldü. Diğer yandan yüzyılı aşkın bir süredir ekonomik ve sosyal alanda ciddi dönüşümler yaşanıyor, ticaretin yeniden canlanmaya başlaması ve kentlerdeki zanaat etkinliklerinin küçük ölçekli manufaktür yapısına kavuşmasıyla başlıca İtalya, Fransa ve Almanya olmak üzere kıtanın birçok bölgesinde yeni bir sınıf doğmaya başlıyordu. Burjuvazi. Aristokrat ailelerin genç kuşaklarının ve kentli aydınların da desteğiyle büyüyen bu yeni sınıf Avrupa'nın gelecekteki gelişmesinin önünde papalığı ciddi bir engel olarak görmeye başlamış, genç burjuvalar henüz fısıltı düzeyinde de olsa dinde reform taleplerini dar bir çerçeve içinde telaffuz etmeye başlamışlardı. Artık birer gizli örgüt niteliği taşıyan fraternis grupları kentlerde bu sınıfın eğitimli mensupları arasında ilgi görüp yandaş buluyor, binlerce yıllık daha adil ve özgür bir dünya ideali en çok antik bilgeliğe büyük bir ilgi duyan genç burjuvaları heyecanlandırıyordu. Söz konusu ideale ulaşılması için ilk hedefte var olan düzenin sürmesinde çıkarı bulunan monarşilerle kilise arasındaki ittifakın ortadan kaldırılması olarak belirlenmişti. Kentlerin yeni zenginlerinin evlerinde gizlice yapılan toplantılarda Pisagor'un ve Platon'un yapıtları toplu halde okunuyor, Roma'nın Cumhuriyet dönemi anılıp tartışılıyor ve Avrupa'daki mevcut monarşilerin de tıpkı Tarquinius gibi devrilip dinsel dogmatizmi yok edecek yeni ve modern bir Avrupa Cumhuriyeti'nin kurulması özlemleri dile getiriliyordu. Aslına bakılırsa Avrupalı yönetici hanedanların bazılarının da papalığın bu her tür gücün üstünde tek birleştirici otorite olarak ortaya çıkma durumundan hoşnut olduğu söylenemezdi. Krallar ve soylular kilise baskısının kendi lehlerine çalışan bir unsur olduğunun farkındaydılar ve genelde papalık kurumundan bir şikayetleri yoktu. Ama üzerinde denetim kurabilecekleri, karar ve uygulamaları yönlendirebilecekleri daha uysal papaları göreve getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Bonifatius'un pervasız tavırları Avrupa'nın kibirli monarşilerini fazlasıyla rahatsız etmişti. Papalık bildirilerindeki emirlere uymadığı gerekçesiyle Fransa kralı Filip'i aforoz etmeye kalkmasıysa bardağı taşıran damla oldu. Kralın askerleri daha aforoz bildirisi yayımlanamadan ani bir baskınla Anagni'deki papalık sarayına girip Bonifatius'u esir aldılar. Onu öldürmeye cesaretleri yoktu, yalnızca gözdağı vermek istemişlerdi ve kısa bir süre sonra da serbest bıraktılar zaten. Ama Bonifatius uğradığı aşağılanma karşısında manen yıkılmıştı. 4 hafta sonra öldü. Onunla birlikte papaların evrensel egemenlik emelleri de toprağa gömülmüştü. Fazla uzun ömürlü olmayan Nicola Boccaccino'dan sonra 1305 yılında Fransız din adamı 5. Clemens yeni papa olarak göreve başladı. Bu seçim Kral Filip'in istek ve planlarının büyük oranda başarıya ulaştığını ve papalığın artık Fransa denetiminde olduğunu koyuyordu ortaya. Nitekim papa oluşundan yalnızca birkaç ay sonra Clemens, yeni tayin ettiği kardinallerin büyük çoğunluğunu Fransa'dan seçti. Philip ile papa arasında somut hedeflere yönelik bir işbirliği ve ittifak oluşturulmuş gibiydi. Clemens, yakın zamanda büyük bir Haçlı seferi daha düzenlenmesini istiyor, Fransa kralı da bunu destekleme, hatta bizzat yönetme garantisi veriyordu. Asıl amacı Doğu Akdeniz'de Fransa'ya bağlı yeni bir krallık kurmak ve Bizans'ı da içine alacak bu krallığın yönetimine Doğu Roma hükümdarı unvanıyla kardeşi Charles'ı getirmekti. Haçlı seferinin hazırlık görüşmeleri sırasında Philip, başarıya ulaşmak için birinci koşulun kiliseye bağlı farklı şövalyelik örgütlerinin dağıtılıp tek bir bayrak altında yeniden örgütlenmesi olduğunu üzerine basarak yineleyince ortalık karışacaktı biraz. Birinci Haçlı Seferi sırasında doğuda oluşmuş irili ufaklı şövalye kardeşlikleri içinde en büyüğü ve en ünlüsü o sıralar Jacques de Molay yönetiminde olan Mesih'in yoksul askerleri ya da tapınak şövalyeleri olarak bilinen Fransa merkezli örgüttü. Hemen ardından yine Haçlı Seferi ürünü olan Aziz Jean Hastanesi şövalyelerinin birliği geliyordu. Kral Philip ve kurmayları batıda ve doğuda oluşturulacak Büyük Fransız hegemonyasının başarıya ulaşması için tapınak ve hastane şövalyeleri örgütlerinin birleşip yönetim ve mal varlıklarının Fransa krallığına aktarılması gerektiğini ısrarla vurguluyorlardı. Jacques de Molay bu öneriye kesin bir tavırla karşı çıktı. Asıl amaçlananın son 100 yıl içinde büyüyüp zenginleşen tapınakçıları ortadan kaldırmak ve böylelikle hem nüfuzu ve saygınlığı artmış bir rakipten kurtulmak hem de onların büyük mal varlığını entrikalar aracılığıyla el koymak olduğunu anlamak pek de güç değildi. 1119 yılında yani Kudüs'ün ele geçirilip orada bir Haçlı krallığı kurulmasından 20 yıl kadar sonra Fransa'dan gelmiş 9 aristokrat tarafından bölgedeki hacıları korumakla görevli bir muhafız örgütü kimliğiyle oluşturulmuştu Tapınak Şövalyeleri Kardeşliği. Kısa bir süre sonra da askeri işlevlerinden çok Kudüs ile Avrupa arasındaki iki yönlü para akışını denetlemekle uğraşmışlardı. Kredi mektubu sistemini ilk kullananlar onlardı. Görev gereği ya da Kudüs'e ayak basarak hacı olmak üzere doğuya gidecek olan Avrupalılar, yola çıkmadan önce tapınakçıların değişik kentlerdeki temsilcilerine para yatırıp karşılığında imzalı ve mühürlü bir belge alıyorlar. Kudüs'e vardıklarında da bu belgede belirtilen miktar çerçevesinde örgütün doğudaki merkezinden para çekebiliyorlardı. Birçok soyluyu tehlikeli bir yolculuk sırasında yanında büyük miktarda para taşıma riskinden kurtaran bu sistemle birlikte Avrupa'da bankacılığın ilk öncüleri olarak da kabul edilen tapınak şövalyeleri 14. yüzyıla gelindiğinde hatırı sayılır bir servete sahip olmuş durumdaydılar. İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde aynı sistemi yaygınlaştırmaya çalışıyor ve bu yolla büyük miktarda maddi değeri kontrol ederek güç kazanıyorlardı. Daha da önemlisi Kral Philip ciddi bir ekonomik çöküntü içindeydi ve tapınakçılara da oldukça yüklü miktarda borcu vardı. Sir Lawrence Gardner, The Lost Secrets of the Sacred Ark, sayfa 247. Fransa'nın çıkarlarını öne sürerek gerçekleştirilecek büyük sefer öncesinde askeri kardeşlik örgütlerinin mal varlıklarını birleştirip kendi denetimi altına almak her şeyden önce onun tapınakçılar karşısındaki bu güç durumdan kurtulmasını sağlayacaktı. Belki daha da fazlasını. Uzun sürecek bir dizi savaş boyunca mal varlığı Avrupa'nın her yerine yayılmış zengin bir tarikata ait bütün maddi olanakları elinin altında tutmak, Philip'in geleceğe ilişkin büyük planlarını yaşama geçirmesinde önemli bir rol oynayabilirdi. Kim bir kraldan büyük bir kutsal savaş sonrasında harcanmış görünen paraların hesabını sormaya cüret edebilirdi ki? Eğer her şey bu kadarla kalsaydı, Fransa kralının tapınak şövalyelerine karşı uygulamaya koyma hazırlığında olduğu planı yalnızca ekonomik gerçeklerle açıklayabilirdik. Ancak işin içinde bambaşka hesaplar ve eskiye ait hınçlar da vardı. Katarlara karşı düzenlenen Haçlı Seferi sırasında Fransa'nın dört yanından şövalyeler, paralı askerler ve düzensiz milisler bir araya getirilmiş ama Oksitanya'da hazır kuvvetleri bulunmasına karşın tapınak şövalyeleri bu harekata katılmaktan özenle kaçınarak işin dışında kalmaya yeğlemişti. Papa'ya bağlılık yemini etmiş, Kudüs'te gösterdiği yararlılıklar nedeniyle övgüler almış, ülkenin en iyi eğitimli ve yetkin şövalyelerini bünyesinde barındıran bir askeri tarikatın kendi hükümranlık alanı içinde sayılabilecek topraklarda Papa emriyle ve İsa adına düzenlenmiş bir savaşa katılmaması çok da anlaşılır bir şey değildi aslında. Daha o günlerden itibaren Fransa'da krala yakın kimi aristokratlar ve din adamlarının zihinlerinde tapınak şövalyeleriyle ilgili bir takım soru işaretleri belirmeye başlamıştı. Papalık sınırları içindeki yönetim ofislerinde uzunca bir süredir tapınakçıların doğuda bulundukları süre içinde iletişime girdiği bazı sarazenlerden ve kabalist gruplardan etkilenerek bir inanç sapması yaşadıkları yolunda dedikodular kulaktan kulağa dolaşmaktaydı zaten. Aslına bakılırsa anlatılanlar çok da dayanaktan yoksun sayılmazdı. Yalnızca tapınak şövalyeleri değil, Haçlı seferleri için Kudüs'e dek giden çok sayıda Avrupalı aristokrat ve komutan gördükleri karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Yola çıkarken zihinlerinde İslam ülkeleriyle ilgili canlanan imge, yağma ve talanla zengin olmuş vahşi ve ilkel kabileler prototipiyle sınırlıydı. Ancak yakın doğu topraklarında ilerlerken girdikleri hemen her kentte kendilerininkinden çok daha ileri bir uygarlığın göstergeleriyle karşılaşınca şaşkınlığa düştüler. Göz kamaştırıcı bir mimari, temiz ve düzenli kent planları, ileri tekniklerden yararlanılarak gerçekleştirilmiş temel altyapı şebekeleri ve en çok da o kütüphaneler ve bilgi merkezleri şaşırtmıştı onları. Eli kılıçlı vahşi savaşçıların özellikle matematikte, astronomide, kimyada ve tıpta kendilerinden fersah fersah ileride olmalarını anlamakta ve açıklamakta güçlük çekiyorlardı. Girdikleri birçok kentte eski Yunan, Mısır ve Mezopotamya düşünür ve bilim adamlarına ait klasik yapıtların çeşitli dillere çevrilmiş kopyalarıyla karşılaşıyor ve bunu inanılmaz buluyorlardı. Sonuçta tıpkı kendilerininki gibi din ilkelerine göre yönetilen teokratik bir sistemin egemen olduğu topraklardaydılar ama Avrupa'da feodal krallıkların üzerinde dolaşan kilise gölgesi eskiye ait bütün kültür birikimini baskı altına alıp dışlarken aynı despotik yönetim sisteminin egemen olduğu bu topraklarda Batı'nın ve Orta Doğu'nun günah kaynağı saydığı klasik yapıtların el altında bulunması kolay anlaşılır bir şey değildi. Bir süre Filistin, Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da yaşandıktan sonra bu aristokrat ve şövalyelerin eğitimli olanları durumu daha sağlıklı kavramaya başladılar. Bu görüntü İslam ile Hristiyanlık arasındaki din eksenine bağlı farklılıklardan ya da yönetim sistemleri arasındaki ayrılıklardan kaynaklanmıyordu. Asıl mesele doğuda geçmiş bilgi birikimiyle bağlarını koparmamış, felsefi arayışını sürdüren çeşitli tarikat ve grupların yönetiminin Ortodoks eğilimlerine karşın çoğu kez merkeze uzak bölgelerdeki yerel aristokratlar himayesinde varlığını sürdürerek ayakta kalabilmesi, Avrupa topraklarındaysa bu tür grupların sapkın günahkarlar ilan edilip teokrasiyle işbirliği halindeki feodal beyler aracılığıyla yok edilmesiydi. İslam'ın kontrolü altındaki topraklarda fiilen azınlıkta kalan Ortodoks Arap hanedanları geniş bir etnik ve kültürel mozaik üzerinde hüküm sürüyor, merkezi iktidarın gücünü İslam'ı kabul etmiş diğer toplumsal grupların katılımı ve koordinasyonuyla sağlıyordu. Bu durumda iktidarın merkezindeki Sünni ulemanın tercihleri her ne kadar Ortodoks anlayışı kesin biçimde egemen kılmaktan yana olsa da İslam uygarlığının yayıldığı coğrafyada kimi yerel beylerin de desteğiyle varlığını sürdüren farklı gruplar Pers, Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Anadolu'nun izleri kolay kolay silinemeyen kültürel birikimini kendi inançları içinde değerlendirip bu eski geleneklerden yararlanarak felsefi arayışlara yönelebiliyorlardı. Tıpkı Anadolu ve Suriye'nin değişik bölgelerinde sıkça rastlanan Sufiler, Sufi sözcüğünün kökeniyle ilgili üzerinde anlaşılmış ortak bir görüş olmamakla birlikte üç farklı görüş öne çıkar. Birincisi, Sufi dervişlerinin giydiği basit yün hırkalara gönderme yapan, Arapça yün anlamındaki suf sözcüğünü köken kabul eden yaklaşımdır. İkinci görüş, Sufi adının saflık, arınmışlıktan geldiğini savunur. Üçüncü ve hiç yabana atılamayacak görüşe göre ise sözcüğün kökeni gnostik felsefede bilgelik anlamına gelen sofya'dır. Evren ve tanrı kavrayışı açısından tasavvuf ile gnostizm arasındaki azımsanamayacak paralelliklere dikkat çeken kimi uzmanlar son dönemde tercihlerini bu yaklaşımdan yana koyuyorlar. Ya da İran'dan Doğu Anadolu'ya dek uzanan coğrafyada yerleşmiş çeşitli batıni, ezoterik mezhepler gibi. Böylesi bir özgür düşünsel yaklaşımı hararetle destekleyen Mutezile felsefesi 10. yüzyıldan itibaren yönetimden uzaklaştırılmış olsa da geniş İslam toprakları üzerinde farklı kollara ayrılarak yaşamayı sürdürmüştü ki Doğu'nun bu şaşırtıcı dinamizminin ve bilimsel atılımlarının arkasında bu tarikat ve grupların büyük etkisi vardı. Yükseliş ve düşüş. Hugh de Payens adlı bir Fransız soylusu ve 7 arkadaşı tarafından Kudüs'teki yeni krallığın yöneticisi 2. Boden'in önerisiyle hacıların güvenliğini sağlayacak bir şövalye tarikatı olarak kurulan Mesih'in ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul Askerleri adlı kardeşlik birliği 1119 Noel'inde yoksulluk, erdem ve bağlılık yemini ederek göreve başladı. Adları zamanla Süleyman Tapınağı askerleri, tapınak şövalyeleri ya da kısaca tapınakçılar olarak anılmaya başlayan bu grubun üyeleri, diğer şövalye ve soyluların çoğu gibi Kudüs'e ilk geldiklerinde gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. Sonra merkez üs olarak Mescid-i Aksa'yı seçerek asıl görevlerini, yani bölgedeki Hristiyan hacıları olası saldırılardan koruma işlevini yerine getirmek için hızla organize olmaya başladılar. Bu noktada her ne kadar bir asker tarikatı olarak değerlendirilseler de tapınakçıların önderlerinin şövalyeden çok birer dervişi andırdıklarını belirtmekte yarar var. Gerek Hugh, gerekse Saint Omer'li Godefro ve Saint Agnan'lı Arkambo, din eğitimi almış maddi zenginliktense ruhun kurtuluşunu sağlamanın daha önemli olduğuna inanan ve aslında huzuru Avrupa'nın ücra köşelerindeki manastırlarda arayan soylulardı. Hristiyanlık öğretisinin tıpkı İsa'nın öğütlediği gibi yoksulluğun erdem olduğu ilkesinin üzerine kurulmuş olması gerektiğini düşünüyor ve zihnin terbiye edilerek bedensel maddi hırsların kirleticiliğinden uzak tutulması gerektiğine inanıyorlardı. Aslına bakılırsa bütün bu kurucu üyelerin kişisel tercihleri askerlikten ve savaştan değil, manastır rahipliğinden yanaydı. Ama bir biçimde kral ve Kudüs Patriği tarafından sunulan öneriyi çekici bulup kutsal topraklardaki görevlerine başlamışlardı. İzleyen yıllar içinde Hugh ve arkadaşlarına Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen soyluların katılımıyla Mesih'in yoksul askerleri büyümeye ve genişlemeye başladı. 12. yüzyılın ikinci yarısında tarikat yalnızca Kudüs'te değil, Hristiyan ordularca yeniden ele geçirilmekte olan İspanya'da da görev yapıyordu. Endülüs İslam Devleti Kuzey Afrika'dan gelen fundamentalist berberilerin göçleri sonrasında yaşadığı iç karışıklıklar nedeniyle küçük beyliklere bölünmüştü ve İspanyol orduları bu kent devletçiklerini birer birer ele geçiriyorlardı. Kordoba'ya, Toledo'ya, Granada'ya ve Sevilla'ya giren tapınakçılar Kudüs'tekinden daha da şaşırtıcı görüntülerle karşılaştılar.